Ayrım 6.
Ekrandaki adamın anatomisi, eski çerçeveye yeni çizgiler mi? Yıllarca önce henüz ilkokulda olan kızıma matematik dersinde yardım ediyordum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi matematik kitabında alıştırma amacıyla verilen problemlerin konuları dikkatimi çekti. Bir bakkal düzinesi 100 liraya aldığı çorapları 120 liradan satıyor. Kendi kârı ne olur? Alışverişe çıkarken cebinizde 50 lira vardı. 20 liralık alışveriş yaptınız. Ayrıca tanesi 3 liradan 4 mendil aldınız. Cebinizde kaç lira kaldı? Bir tüccar elindeki malı toplam 1500 liradan başka bir tüccara devretti. Malı alan tüccarın 500 lira kazanması için elindeki malı toptan kaça satması gerekir? Baktım matematik problemlerinin konuları hep bunlar ya da buna benzer şeylerdi. Hep alışveriş, aldı sattı, kârı ne oldu, kaçı kaça gibisinden konular. Matematik öğretmeninin aklında kuşkusuz çocuğu kapitalist topluma hazırlamak gibi bir önyargı yoktu. Ama kapitalist toplumdaki hesaplama örnekleri matematik öğretmeninin aklından hiç çıkmıyordu. Sorun da aslında buydu. Hayatları ne aldın, ne verdin, senin bundan kârın ne olduğu ile geçen insanların düşünce yönleri, düşünce boyutları belirli çerçevelerle sınırlanıyordu. Onun için de şu konuları örnek alan matematik problemleri hiçbir matematik kitabında yer almıyordu. Bir memurun aylığı 4000 liradır. Bu aylığın 800 lirası vergiye kesilirse, 300 lirası da emekli sandığına borç için kesilirse memurun eline kaç lira geçer? Bir işçinin haftalık kazancı 800 liradır. Bunun 240 lirası vergiye, 120 lirası sigorta primine giderse işçinin eline ne geçer? Alışveriş hayatın içindeki örneklerse bunlar da öyle değil mi? Ama toplumun koşullandırdığı özlemler bunlar değil. Toplumun koşullandırdığı örnekler al sat, yap sat, cebine ne giriyor, sen kendi kârına bak. Böyle olunca da daha yetişirken çocuklara verilen örnekler bunlar oluyor. Bir toplumun ideolojisi kendiliğinden oluşmaz. Böyle her yandan irli ufaklı, ayırdına vararak, varmayarak, geceli gündüzlü saldıran etkilerle insanların kafalarında toplumsal ideoloji oluşur. Gündüzleri matematik problemi çözerken, akşamları televizyon dizileri izlerken, reklamlara bakarken, annenin babaya yakınmalarını dinlerken, çocuğun kafasında da bu ideoloji yerleşir. Bu ideolojinin değer yargıları oluşur, yerleşir. O çocuğun aklında ilerlemek para kazanmakla, değer kazanmak ün sağlamakla, yararlı olmak zengin olmakla eşdeğer oldu mu bitti gitti. Okuldaki eğitim not alma amacına yönelir. Yapılan işin değeri getirdiği parayla ölçülür. Babanın önemi kazancıyla eşleşir. Sen de işin yoksa düşünür durursun. Yahu bu toplumun insanları neden bu kadar para yapıla önem veriyor diye. Turgut Özal'ın topluma verdiği liderlik mesajı bütün bu nedenlerden ötürü kendi ideolojisini yerleştirmede çok başarılı. Başbakan olarak Turgut Özal'ın topluma verdiği mesaj nedir? Sen orta direkteki insan. Sen sokaktaki adam. Sen sıradan insan. Sen sağla solla uğraşma. Sana bunlardan hayır gelmez. Sen kendi işine bak. Politikacılar her türlü lafı söyler. Ben de bu lafları söylerim. Büyük büyük laflar ederiz biz. Bunlardan sana hiçbir hayır gelmez. Sen cebine girene bak. Para biriktir, paranı faize yatır. Alışveriş ederken makbuz al, vergi iadesini hesapla, götür onu al. Evin yok değil mi? Yok, ben biliyorum. Ben seni düşünüyorum. Şimdi yeni evler yaptırıyoruz. Bunlardan birine girmeye bak. Sana başkasından fayda gelmez. Sen bana bak. Çalış, çabala, biriktir. Ek işler yap, ufaktan dümenini tut, bastığın yeri sağlamlaştır. Sen gel beni dinle, ben bu işleri bilirim. Ben hesap adamıyım. Ben senin cebine gireni hesaplayan adamım. Turgut Özal'ın doğrudan verdiği, yalın biçimde verdiği, anlaşılır dile verdiği mesaj bu. Daha önceki liderler büyük sözlerin liderleriydi. Demirel büyük Türkiye imajını işliyor. Demirel barajlar kralıydı. Büyük hesapların adamıydı. Türkiye'nin kalkınmasının hesaplarını yapıyordu. Öyle miydi, değil miydi, önemi yok. Topluma verdiği mesaj buydu. Ecevit demokrasiyi, çağdaşlaşmayı, emeğin hakkını almasını istiyordu. Bunların yanında sermayenin büyümesini de istiyordu. Toplumun umutlarına, ideallerine sesleniyordu. Öyle miydi, değil miydi, önemi yok. Mesajı buydu. Erbakan dinin toplum içindeki yerinin güçlenmesini istiyordu. Din kurallarının toplumu yönlendirmesine ağırlık veriyordu. Toplumdaki İslam ideallerine sesleniyordu. Öyle miydi, değil miydi, önemi yok. Görüntü buydu. Türkeş güçlü devlet imajını veriyordu. Hak yok, vazife vardı. Devlet güçlü olacaktı, herkese hakkını o verecekti. kargaşalık diye nitelediği görünüm yerine devletin gücünü, disiplinini istiyordu. Öyle miydi, değil miydi, önemi yok. Çizdiği tablo buydu. Demirel'de, Erbakan'da, Türkeş'te sağdaydılar. Bunu açıklıyorlardı. Sol zararlıydı. Sola karşıydılar. Solda bir Ecevit görünüyordu. O da solda olmaktan çok solun neresinde olduğunu açıklamakla uğraşıyordu. Turgut Özal kendi yerini açıklamakta hiç güçlük çekmiyordu. Turgut Özal hem sağdaydı, hem soldaydı, hem gerideydi, hem ilerideydi. ANAP selamı sağ kolla sol kolu birleştirmiyor muydu? Bu toplum sağ sol çatışmasından çekmemiş miydi? Sağ sol diye bölmek, memleketi bölmek değil miydi? İşte Turgut Özal bu bölünmeyi önlüyordu. Hepsini, herkesi, her şeyi kendisinde birleştiriyordu. O bölücü değil, birleştiriciydi. Topluma verdiği depolitizasyon mesajında bu öğelerin hepsi vardır. Sen politikaya bulaşma. Politika çirkeftir. Bakma bize. Biz sana yararlı olmak için çaresiz bulaştık politikaya. Yoksa politika belalı iştir. Görmedin mi politik çekişmeler memleketi nereye getirdi? Ne kadar insan sıkıntı çekti bu yüzden? Sen kendi derdine bak. Meslek kuruluşları üyelerinin derdine baksın. Sendikalar işçilerin derdine baksın. Siyasal partiler de ne düşündüklerini söylesinler o kadar. Demokrasi budur. Demokrasi vardır ve budur. Sen politikaya bulaşma. Demokrasi senin politikaya bulaşmadığın bir demokrasi olacaktır. Başka türlüsü yaşamaz bizde. Görmedin mi? Yaşamadı. Aklını başına al, sen kendi çıkarını kolla, o kadar. Turgut Özal'ın mesajlarının yerine ulaşması için insanların belirli bir durumda olması gerekiyordu. Bu belirli durum da çaresizlikti, güvensizlikti, şaşkınlıktı, korkuydu. 12 Eylül sonrasında toplumdaki insanın durumu da buydu. Çaresizdi, güvensizdi, şaşırmıştı, korkuyordu. Aslında toplumumuzun insanı için bu durum sadece bir döneme özgü değildir. Toplumsal çözümlere ulaşamamış bir ülkede çaresizlik sürekli yaşayan bir duygudur. Toplumsal güvenlik sistemlerinden hiçbirinin güven vermediği, güven duygusunun aile çerçevesini aşamadığı toplumumuzda güvensizlik gündelik davranışlara kadar sinmiş bir duygudur. İnsanlarımızın kendisine bir şey söyleyen insana, bunu benden ne çıkarı var ki bunları söylüyor diye baktığı toplumumuzda güvenilir bir şey bulamamanın yarattığı bu duygu hiç de şaşırtıcı değildir. Şaşkınlık ise artık şaşmayı unutturacak boyutlara çoktan ulaşmış, bizde her şey olur tevekkülüne dönüşmüştür. Korku ise geleneksel ürkekliği çoktan aşmış, terörle bilinçli olarak beslenmiş, her türlü yerleşik değer yargısını alt üst eden boyutlara varmıştır. Toplumsal değişmenin bu yeni evresinde Turgut Özal'ın mesajı kitlelere ulaşmıştır. Sosyal kavramları toplumdan soyutlamanın yolu da aynı bundan sonra necilikten geçmektedir. İnsan hakları mı? Biz insan haklarını koruyoruz. İnsan haklarını sağlıyoruz. Kopartılan yargıra suç işlemiş kişilerin yandaşları tarafından çıkarılmaktadır. Biz 12 Eylül öncesine dönülmesini istemiyoruz. Suç işlemeyen insana karışan var mı? İnsanlar kanunlar çerçevesinde bütün haklarını kullanıyorlar. İnsan hakları diyenler kendi ülkelerine baksınlar. Demokrasi mi? Yeni siyasal partiler kuruldu, seçimler yapıldı. Tamam mı? Daha ne? Biz bütün siyasal partileri de seçime soktuk. Demokrasi kurulmuştur. Vardır, yürüyecektir. Sendikalar, dernekler mi? Hepsi var. Hepsi serbest. Ama biz sendikaların, derneklerin siyasete karışmasını istemiyoruz, o kadar. Onların siyasete karışmalarından nasıl kavgaların doğduğunu gördük. Bunu istemiyoruz. Amacına uygun çalışan sendikada, dernekte kurulur, çalışır. Bu bilinçli tutumda gene aynı mesaj yinelenmektedir. Günü gününe yaşamaya çalışan insan, bütün bunlardan sana ne? Sen kendi işine bak. Paçanı kurtarmaya çalış. 5 kuruşuna nasıl olur da 3 kuruş eklerim diye düşün. Becerebiliyorsan köşeyi dön. Çoluğunu çocuğunu düşün. Sana ne insan haklarından, sana ne demokrasiden, sana ne sendikadan, sana ne dernekten. Son yıllarda toplumun şans oyunlarına saldırması boşuna değildir. Milli piyangonun, spor totonun, at yarışlarının, daha ne tür şans oyunu varsa hepsine rağbetin olağanüstü artışı rastlantı değildir. Bu olayda da toplumdaki çaresizliğin, güvensizliğin, şaşkınlığın, korkunun damgası vardır. Yolsuzluğun, rüşvetin, fuhuşun artması bu paçanı kurtar, köşeyi dön modelinin içinde hiç de yadırganmamaktadır. Bir zamanların yapılması kötü olan, söylenemeyen işleri artık ne yapalım sen de becer sıyrıklığını alnına takmış dolaşmaktadır. Toplumun değer yargıları değişir. Koşulların değişmesiyle, insanların uymaya zorlandıkları yeni koşullarla, başarı ölçeklerinin değişmesiyle, yararlı olma ölçütlerinin değişmesiyle toplumun değer yargıları da değişir. Zamanla değişir, yavaş yavaş değişir, azar azar değişir ama değişir. Toplumumuzun değer yargıları da değişmektedir. Fırsatçı, çıkarcı, bireyci, kendine yontucu, etliye sütlüye karışmayıcı, küçük hesapçı değer yargıları ön plana çıkmakta, yaygınlaşmaktadır. Bu insan tipinin giderek başarılı insan simgesini kazanması bu değer yargılarına kalıcı nitelikler kazandırabilir. Belki de önümüzdeki en önemli görev toplumu bu tür değersizleşmeden korumak olacaktır. Bu görevin başarılması da oluşuma yol açan çizgilerden geçecektir. Görev topluma çareyi göstermek, güveni sağlamak, şaşkınlığı aşmak, korkuyu yenmekle başarılacaktır. İster eski bir liderin yenilenmiş görünümü, ister yeni bir liderin merak edilen sesi olsun, ister siyasal bir parti, ister toplumsal bir örgüt olsun, başarı aynı yollardan geçecektir. Çare göstermek, güven sağlamak, şaşkınlığı aşmak, korkuyu yenmek. Bütün bunları kitlelere iletmek, bütün bunlara kitleleri inandırmak. Görev böyle başarılacaktır. Özel politikasının başarısı toplumun çaresizliği, güvensizliği, şaşkınlığı, korkusudur. Bunları sürdürmektir, bunları canlı tutmaktır. Özel politikasının başarısı bu durumdaki insana yönelen bireyci, küçük hesapçı, çıkarcı, köşe dönücü etkiyi sürdürmesidir. Toplumu bu değersizleşmeden korumanın yolu da topluma gerçekten öncülük edebilmekten geçer. Ara seçim sonuçlarına yığılıp kalmak, iş çalkantılara tıkanıp kalmak, sadece ve sadece kitlelere sen kendi işine bak, bunlardan sana hayır gelmez diyenlerin ekmeğine yağ sürer. Seçimlerden de, kongrelerden de, tartışmalardan da önemli olan toplumun değer yargılarındaki değişmelerdir. Bu değişmelere dikkat edilmediği zaman nedeni pek de kavranamayan nice şaşırtıcı sonuçla karşılaşılır. Aslında buna pek de şaşmamak gerekir. Topluma çare göstermenin, güven vermenin, şaşkınlığı aşmanın, korkuyu yenmenin inancı, bütün bunları yapacakların, öncelikle bütün bunlara sahip olduklarını göstermesiyle gerçekleşmez mi? Öyleyse çaresizliğe karşı çare, güvensizliğe karşı güven, şaşkınlığa karşı bilinç, korkuya karşı cesaret. Topluma, hep topluma, başka yolu yok. Naim olayı. Naim Süleymanoğlu'nu seviyorum. Yüzündeki çocuk sevimliliği, güleçliği, buna karşın ağırbaşlılığı, çalışmalarını sürdürmedeki ciddiyeti onu sevmemin nedenleri olmalı. Seul'deki yarışmasını mutlaka izlemek istiyordum. İzledim de. Caddelerdeki insanlar elektronik mağazalarının önüne konmuş televizyonların karşısına geçmişlerdi. Caddede hareket durmuştu. Ekranda önce diğer haltercileri gördük. Başarısızlıkları vardı, başarıları vardı. Onları görünce Naim'in daha başarılı olacağını sezdim. Sonra Naim çıktı. Haltercinin haltere bakışına dikkat ediyorum. Halterci haltere düşmanlıkla bakıyor. Karşısına çıkmış bir bela gibi bakıyor. Masallardan fırlayıp önüne çıkmış bir eski zaman canavarı gibi bakıyor. Naim'in öyle bakmadığını görüyorum. Naim haltere bakmıyor gibi. Haltere değil de başka bir şeye bakıyor gibi. Konsantrasyonu, düşüncelerin baskın olduğu bir düşünce duygu düzeni. Düzenli bir konsantrasyonu var, görüyorum. Halteri tutuşunda ne düşmanlık var ne de dostluk. Halteri kaldırması gerekli bir nesne gibi görüyor. Sonra kaldırıyor. Bütün yüreğimle başarmasını istiyorum. Sanki ben böyle isteyince ona güç eklenecek gibi geliyor. Belki de öyledir, kim bilir. Kaldırıyor ve başarıyor. Naim halteri kaldırır kaldırmaz o çocuk saflığıyla gülüyor. Onu bir kez daha seviyorum. Yumruğunu kaldırıyor ve uzatıyor. Başardım. Şu anda yapayalnız. Şampiyonun o yapayalnız anını yaşıyor. O anda hiçbir şey görmediğini, hiçbir şey duymadığını biliyorum. Şampiyonun yapayalnız olduğu an. Naim'in başardığına seviniyorum. Bir insan iyi bir şey yapmak isteyip de yapınca hep sevinirim. Bir insan daha istediği iyi bir şeyi başarmıştır diye sevinirim. Naim için ayrıca seviniyorum. Naim 2 yıldır altına sokulduğu bir yükten kurtuldu diye seviniyorum. Aslında bu 2 yıl Naim için bizim bilemeyeceğimiz kadar eziyetli oldu. Ona verilen her şeyin kimi zaman söylenen, çoğu zaman da söylenmeyen bir faturası vardı. Olimpiyatlarda şampiyon olmak. Üzerine dikilmiş gözlerin, kaşların içinde yaşayan bir alışveriş hesabı. Bak biz sana neler veriyoruz, ona göre çalış, ona göre hareket et, şampiyon ol, sonra karışmayız, kendin bilirsin. Naim Süleymanoğlu 2 yıl bu dramı yaşadı. Hep bu yükümlülük altında yaşadı, bu eziklik altında yaşadı. Bu 2 yılı onu kullandıklarını bile bile yaşadı. Onu kullandılar. Politikada kullandılar, iç politikada kullandılar, dış politikada kullandılar. İç politikada Başbakan Turgut Özal'la Kadın Başbakan Semra Özal'ın manevi oğullarıydı. Naim iç politikada ANAP hesabına yazılan altın bir puandı. Naim bunu yaşadı. Dış politikada Bulgaristan'ın Türklere yaptığı baskılar konusunda kullandılar. Naim'in bu konuda rahat olduğunu düşünüyorum. Ama öyle kullanılmanın zaman zaman onu rahatsız ettiğini düşünüyorum. Ses çıkarmadı. Ses çıkaramazdı. Dönüşü olmayan bir yola girmişti. Çevrenin onu şımartmak için yapmadığı kalmıyordu. Burada akıllı davrandı. Biliyordu ki başarılarını sürdüremezse her şey fazlasıyla geri alınacaktı. Bunu fark etti. Kendini düzenledi, çalışmalarını kendine göre sürdürdü. Bunu da sevdim. Aslında Naim kimdir, kişilik olarak kimdir, bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Belki daha seveceğimiz bir insandır Naim, bilmiyoruz. Yalnız siyasal iktidarın ondan beklediği bir şey yapmadı. Bulgar düşmanlığı. Eski takım arkadaşlarıyla karşılaştığı ilk yerde onların yanına gitti, ellerini sıktı, onları Türkiye'ye davet etti. Bu olay sessiz geçildi. Seul'de TRT'nin gayretkeş elemanının Naim annesiyle konuşurken uzanıp da onlara yakında Türkiye'ye gelebileceklerini söyle biçimindeki yakışıksız propaganda kışkırtmasını da elinin tersiyle etti, boş ver şimdi diyerek. Her şeyi kendi çıkarı için kullanan bir siyasal anlayışın irili ufaklı gösterilerini izliyorduk. Naim Seul'den 5 Ekim'de dönebileceğini söylüyordu. Oysa referandum çalışmaları ANAP'ın ve Turgut Özal'ın aleyhine dönmüştü. Herhalde Naim'in büyük başarısının oyuna joker olarak sokulması düşünüldü ve başbakanın özel uçağıyla referandumdan tam bir gün önce dönmesi planlandı. Seçim yasakları sürerken büyük dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu Ankara'ya getirilecek, başbakan onu karşılayacak, böylece bu büyük olayın oy sandığına girmesi sağlanacaktı. Uçak yolda arızalandı. Arıza olduğuna hiç inanmadığım bu olayla Naim'in gelmesi gecikti. Belki de bu olayın yaratacağı tepkiden çekinilmiştir. Naim bir kere daha kullanılmanın acısını yaşayacaktı. Hiç değilse bundan kurtuldu. Ama bundan sonrasından kurtulamayacaktır. Bundan sonrasının kurtuluşu yoktur. Yüreğimi burkan ne çok şey var. Bir toplumun bütün ezikliğini başarılı bir sporcuyla gidermesindeki, böylesine bir açlık, böylesine bir susuzluk içine itilmesindeki derin acı. Bir toplumun bu denli kendine güvenini kaybetmesindeki tarihsel trajedi. Kendi bilim adamlarının, matematikçilerinin, fizikçilerinin, kültür insanlarının, şairlerinin, sinemacılarının, müzikçilerinin, sanatçılarının farkına varması engellenmiş bir toplumun daha da gerilemesi amacıyla kullanılması. Bir genç insanın, bir genç sporcunun toplumun depolitizasyonu için bile bile kullanılması. O genç insanın başka yapacak bir şey olmamasının çaresizliği. Bir genç sporcunun bu denli sömürülmesi. Yüreğimi burkan ne çok şey var. Yılmaz Güney büyük sinema ustası, büyük sanatçı, evrensel. Ülkemin siyasal iktidarı Yılmaz Güney'i reddediyor. Televizyonda filmlerini göstermiyor. Sinemalarda filmlerinin gösterilmesine izin vermiyor. Yılmaz Güney'i yok sayıyor. Ama o var ve hep var olacak. Ülkemin siyasal iktidarı Ruhi Su'yu reddediyor. Televizyonda Ruhi Su'nun müziğini çalmıyor. Müziğinin dinlenmesini gücü yetmediğinden yasaklayamıyor. Onu yok saymak istiyor. Ama o var ve hep var olacak. Ülkemin siyasal iktidarı Nazım Hikmet'i reddediyor. Adını hiçbir yerde anmıyor. Gücü yettiğince yasaklıyor. Ama o var ve hep var olacak. Nazım Hikmet, Ruhi Su, Yılmaz Güney, evrensel değerler, büyük ve ustalar. Onları yok saymak, dünyada Türkiye'nin yok sayılması demektir. Kültürümüzün yok edilmesi, dünyada Türkiye'nin yok edilmesi demektir. Şiirde, müzikte, sinemada yok edilmek istenen Türkiye, halterle var edilmeye çalışılıyor. Yüreğimi burkan ne çok şey var. Bir genç sporcunun bu denli kullanılması yüreğimi burkuyor. Ama bu yetmez. Keşke Naim Süleymanoğlu Nazım'ın şiirlerini okusaydı. Ruhi Su'yu dinleseydi, Yılmaz Güney'in filmlerini görseydi. Belki daha mutlu olurdu. Kim bilir. Referandum 1988. Seul'de yapılan olimpiyatların kapanış törenini izliyorum. Önde bayraklar geçiyor. Sonra her ulusun sporcuları birbirine karışmış, neşe içinde kendilerine özgü hareketlerle, müziklerle, flamalarla geçiyorlar. Yarışmalar bitmiş, hırslar, gerilimler sona ermiş. Gözlerim bayrağımızı arıyor, göremiyorum. Ama orada, biliyorum. Bizim sporcularımızı görebilir miyim diye bakıyorum. Naim neden orada değil diye düşünüyorum. Olimpiyatın altın madalyalı haltercisi, dünya rekortmeni haltercisi Naim Süleymanoğlu neden orada değil? Güreşçilerimiz canını dişine takmış güreşirken Naim onların yanında olmamalı mıydı? Bronz madalyası, düpedüz, hepimizin göz önünde çalınan güreşçilerimizin minder üzerindeki çabası, kendisi de sporcu olan Naim Süleymanoğlu için önemli değil miydi? Altın madalya için sakat koluyla mindere çıkan güreşçimizin, Gerçekte göz yaşartıcı olan ama kimsenin gözünün yaşarmadığı, bütün gücünü harcayarak güreştiği dakikalarda Naim oralarda olmamalı mıydı? Kapanış töreninde Naim orada olsaydı dünyaya yayın yapan TV kameraları bizim sporcularımızı da göstermez miydi? Bunların hepsi doğrudur ama Naim orada değildi. Naim Türkiye'de gerekliydi. Naim manevi babası Turgut Özal için gerekliydi. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal halk oylaması 1988 için acil yardım gerektiğini fark etmişti. Referandumu kaybettiğini biliyordu. Bildiği bir şey daha vardı. Tutunabileceği tek dal genel seçimlerde aldığı oyun çok düşmemesiydi. Oysa kamuoyu yoklamaları ANAP'ın referandumda alabileceği oyu %30'lar dolayında buluyordu. Bu oy oranını mutlaka yükseltmesi gerekiyordu. Öncelikle kendi partisine gözdağı vermesi gerekiyordu. Parti dağınıktı ve bu referandum parti içindeki hesaplaşmalar için kullanılacaktı. Kararsız seçmenlerin oyu da hala önemliydi. Televizyonda yaptığı son iki konuşmanın ilkindeki çekilirim tehdidi bu iki hedefe yönelikti. İki hedefe de isabet vardı. ANAP toparlandı, kararsız seçmenlerin bir bölümü daha evet'e yöneldi. Son konuşma yumuşaktı. Yumuşak ve duygusal. Eşine borcunu ödeyen vefalı bir aile babası. Hayatını hizmete adamış naçiz bir hizmetkar. Bu arada harıl harıl Naim Süleymanoğlu getirilmeye çalışılıyor. Naim gelecek, yarattığı sempati Turgut Özal lehine sandıklara atılacak. Olmuyor, Naim gelemiyor ama kanımca gene de etkisi oluyor. Turgut Özal'ı düşünüyorum, 12 Eylül döneminin bu ilginç politikacısını. Şaşırtıcı, atak, ne yapacağı bilinmeyen, dikkati üstünde toplamayı bilen politikacıyı. Karşısındaki muhalefet liderlerini 12 Eylül öncesini yaratmakla suçluyor. Demirel 12 Eylül öncesinde başbakan. O anlaşılıyor. Ya Erdal İnönü? O da ODTÜ rektörü. Deniz Gezmiş'le suçlanıyor. Deniz Gezmiş'le Deniz Baykal'da çağrıştırılıyor. Deniz Baykal ise Ecevit döneminin bütün yokluklarının sorumlusu. 12 Eylül'ün öncesi ve sonrası. Toplum 12 Eylül'le tehdit ediliyor. Anarşinin başlamasıyla, terörün yeniden ortaya çıkmasıyla tehdit ediliyor. Özal bu tehdidi yapıyor. Şaştığım kimsenin Turgut Özal'a 12 Eylül öncesinde sen neredeydin diye sormaması. Turgut Özal 12 Eylül öncesinde neredeydi? Turgut Özal 12 Eylül öncesinde başbakan yardımcısı değil miydi? Devlet planlamanın başında değil miydi? 12 Eylül öncesinde Başbakan Demirel'e komutanlara bir briefing versek diyen kişi değil miydi? Turgut Özal 12 Eylül öncesinden ellerini nasıl yıkıyor bilmiyorum. Süleyman Demirel'in yutkunup yutkunup söyleyemediği bu. Söyleyemiyor çünkü bu kendi dönemini kötülemek olur. Yutkunuyor çünkü o yanı başındaydı biliyor. Erdal İnönü neden susuyor? Bilmiyorum. Deniz Baykal neden susuyor? Bilmiyorum. Geçmişi tartışmak mı istemiyorlar? O tartışmanın nerede biteceğini mi kestiremiyorlar? Bilmiyorum. Bildiğim bu suskunluğun yanlış olduğudur. Bildiğim bu suskunluğun üstü örtülü bir suç kabulü görüntüsü verdiğidir. Yumurtayı kırmadan omlet yapılmaz. Omlet yapmak isteyenler yumurtayı kırmak zorundadırlar. Geçmişle hesaplaşmadan gelecek kurulamaz. Özal kimseden korkmadığını söylüyor. Geçmişinden de korkmuyor. Kendisiyle barışık. Bu doğru ve puan alıyor. Politikada puan oydur. Turgut Özal'a çok dikkat etmek gerekiyor. Partisi olan ANAP'ta parti başkanı değil, büyük patron, boss. Parlamentoda başbakan değil, holding koordinatörü. Toplum karşısında ise büyük gösteri ustası. Sürekli rol değiştiriyor, sürekli yer değiştiriyor, sürekli silah değiştiriyor. Hiçbir ölçüsü yok, hiçbir standardı yok, hiçbir kuralı yok, hiçbir engeli yok. Liberal görüntüsü bundan. Kesinlikle liberal değil, sadece normsuz. Demokrat görüntüsü bundan. Kesinlikle demokrat değil, sadece engelsiz. Bildiği şeylerden güç alıyor. Ona yalan söylenmesi zor. Çünkü yalanı çok iyi biliyor. Onun aldatılması zor. Çünkü aldatmayı çok iyi biliyor. Onun kandırılması zor. Çünkü kandırmayı çok iyi biliyor. İnsan bildiği yerde güçlüdür. Babacandır, içtenliklidir, insana yakındır. Kanımca hiçbir şeye saygısı yoktur. Teklifsizliği bundan. Elinin yanındakinin omzuna pat pat vurabilir. Gevrek gevrek gülebilir. Saygı duyduğu bir şey olduğunu sanmıyorum. Rahatlığını bu duygusuzluğuna borçlu. Duygusuz mu? Kesinlikle hayır. Çok duygulu. İçine kapanık, korkak bir çocuk kadar duygulu. Ama duygulardan korkuyor ve kaçıyor. Orada zayıf. Zayıf olduğu hiçbir yeri, hiçbir şeyi sevmiyor. Allah ve eşi Semra dışında. Korkularını biliyor. Korkularını bilmek önemli bir güçtür. Korkularını biliyor. Onları inceliyor. Sonra bir yere koyuyor. Kendisiyle yeniden barışıyor. Her şeyi kullanıyor. Her şeyi kullanabilir. Her şeyi anlamak istiyor. Bakıyor, düşünüyor, bilgi istiyor, inceliyor. Sonra da kullanıyor. Her şeyin kullanım değerini ölçüp biçiyor. Nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağını düşünüyor. Orada çok disiplinli. Kesinlikle çapaçul değil. Karar vermek istediği konularda çok disiplinli. Hızlı çalışıyor, hızlı düşünüyor, hızlı karar veriyor, kararından hızlı dönüyor. Rakiplerini şaşırtıyor. Hareketli alan mücadelesi taktiğini uygulayarak rakiplerini şaşırtıyor. Alan değiştiriyor, konu değiştiriyor, hız değiştiriyor, yön değiştiriyor. Şaşırtıcılığı burada. Ülkede politik bir olay tartışılırken ortaya ekonomik bir konu atılıyor. Tartışma oraya kayıyor. Orada eskiyince başka bir politik konuyu ortaya sürüyor. Gündemi o belirliyor. Toplumu istediği konuya kaydırıyor. Güncelliğini koruma yöntemi bu. Üç gücün önemini biliyor. Örgüt, para, televizyon ya da radyo televizyon. Üç gücü elinde tutmak için kural dışılığı göze alıyor. Rakiplerinin örgütsel gücünü azaltmak için idari örgütlenmeyi değiştiriyor. Yeni ilçeler kuruyor, yeni iller kuruyor, ilçeleri başka illere bağlıyor, yeni belediyeler kuruyor.